Nasıl
İki.
açıyoruz programı?
Evet.
Ölümcül soru.
Fırat açar ya.
Fırat açar ya
Açar açar. İşte bakarız.
Sen Berlin'de misin Bahadır?
Evet abi, Berlin'deyim.
Delivery Hero.
Aynen. Yeni geldim.
Nasıldı iş görüşme süreci?
Bayağı
Gerçi
iyi.
programda konuşuruz ya. Ben
Programda
de
konuşuruz
onlarla...
ya. Evet.
Fırat neredesin ya?
Geldim abi.
Neredesin
Yazışıyorum.
Fırat ya? Seni bekliyoruz.
Abi
Kaç
bir
saat oldu ya?
şey yaptım.
Ya.
Ya evet ya.
İki gün sonra başkasına dersiniz artık. Görev
Abi
sürem
iktidarda
doluyor.
kim varsa ona gömeceğiz işte artık.
Neyse, okey. O zaman başlıyor muyuz?
Evet sen açıyormuşsun öyle mi?
Açılışı yaparsam.
Of, açılış yapmak çok zor. Merhabalar arkadaşlar. Sanırım 45. haftaya geldik. 45. haftada bugün bir konuğumuz var. Bahadır Uyarer. Kendisi Delivery Hero şirketinin Almanya ayağında data scientist veya insight analyst olarak, yani bunların farkını hiç bilmiyorum bu arada, daha sonra soracağım, çalışıyor. Merhaba Bahadır, biraz kendinden bize bahsetmek ister misin?
Bahsedeyim. Dediğiniz üzere Fırat, Delivery Hero'da çalışıyorum. Delivery Hero'nun merkez teknoloji takımında marketing için insight analist olarak çalışıyorum. Data science practice ediyoruz. Bakıldığında yeniyim burada. 3 ay oldu geleli ve işe başlayalı. Öyle.
Okey. Yani senin konularına hemen geleceğiz ama öncelikle Türkiye'de bir seçim vardı. Seçim konularına çok girmeden bir tane uygulama yapıldı. dilseçim.net miydi? Beni yanlışsam düzeltin. Onun ciddi bir başarısızlığı vardı seçim ortamında, yükü handle edememesiyle alakalı. Onu biraz konuşmak istiyorum aslında ben. Sizce niye böyle olmuş olabilir? Bununla alakalı bilgisi olan var mı arkadaşlar?
Sessizlik.
Abi benim neden çalışmadığıyla ilgili bilgim yok. Sadece hani bu süreç boyunca sürekli girmeye çalışıp işte bir ara domain çalışmadı. Bir ara SSR servisleri havaya uçtu. Ondan sonra çalışmaya başladıktan sonra farklı zamanlarda farklı data serve etmeye başladı. Böyle farklı snapshotlar gösterdi bize anladığım kadarıyla. Kısaca başarısızdı ama sadece teknik başarısızlık olduğunu düşünmüyorum arkasında. Biraz operasyonel sıkıntılar da vardı gibi geliyor bana. Yani bir de saldırı falan dediler ama nasıl saldırının detaylarıyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz yani. Bir de Azure'da host ediyorlardı onu biliyorum.
Ya Azure'un nasıl bir dezavantajı var Amazon'a göre?
Hiçbir fikrim yok abi.
Bir
Sanmıyorum bir
dezavantajı yok
dezavantaj
aslında.
olduğunu. Yani Azure'dan dolayı falan olmamıştır herhalde yani. Ne olduğunu bilen var mı peki? Yani Fırat sen yük altında olduğu için çalışmadığını biliyor musun?
Abi ben o geceki dedikoduları biliyorum sadece. İşte bir partinin bir giriş portalına saldırı olduğu söylendi. Bir noktada Cloudflare domainini gördüm orada. Başta yoktu ama. Cloudflare'e yönlendirmeye çalıştılar yani. Orada bir kurtarma çabası vardı. Ya yani işte bir noktada zaten tekrar sörvede bir hale geldiler siteyi ama yani her şey biraz fazla mı yavaştı diye sorgulamadan da edemiyorum.
Belki yani bekleyemediler belki bu kadar yük alacağını. O da olabilir de. Ona göre altyapıyı düzgün ayarlamadılarsa.
Abi bu bir bence kesinlikle argüman değil. Ya bir kere tüm
Değil
Türkiye'nin
de.
buraya yükleneceği çok net
Tabii
yani.
canım.
Kim ya abi bir
Ekşiyle
gün boyunca
açmıyorlar.
milyonlarca insan gelecek yani. Bu kadar. Bunun testlerini yapmıyorsan, performans testlerini yapmıyorsan nasıl çalışacak abi bu? Çalışmaz yani patlar.
Şey hatırlıyor
Saldırı da
musunuz?
alır yani.
Çalışmadı şey hatırlıyor musunuz? Böyle bir firma da bir e-ticaret sitesini canlıya alıyorlar. Ondan sonra
Ama
ondan sonra
sıkıntı abi.
dur dur. O firmanın şey böyle CEO'su falan herkese mail atıyor falan, böyle milyonlarca kişi bekliyor. İşte böyle acayip reklam yapılıyor. Saat 11'de devreye alınacak web sitesi. Saat 10.30'da son değişiklikler yapıp commitler yapılıyor, deployment'lar yapılıyor. Saat 11'de site açılıyor. Ve bembeyaz sayfayla karşılaşıyor herkes. Öyle çok bir hikaye enter var mesela.
Değişikliği yapan Türkiye'de en iyi .NET ekibinden arkadaşlar mı acaba?
Olabilir.
Baş harfi D olabilir belki.
Olabilir. Yani yazılım abi sonuçta. Öngöremediğin şeyler evet olabiliyor.
Ve süreci en azından düzgün oturtmak gerekiyordu herhalde. Bir şeyi yani en azından burada öngörebilmeleri gerekiyordu ya Fırat'ın dediği gibi.
Ya bu arada programımıza katılıp konuşmak isterlerse gerçekten açığız. Yani şu an kimin geliştirdiğini de bilmiyorum ben. Umarım bize ulaşırlar ve süreci anlatırlar. Çünkü bizim de buradan öğrenebileceğimiz bayağı bir şey var gibi duruyor.
Şey hatırlıyor musunuz? Referandum sistemi, VNGRS'nin, Avengers'ın.
Hatırlıyorum abi. Serverless'la yazmışlardı.
Evet evet. Lambda function'larla yazmışlar. Bu sabah onu tekrar dinledim. Tekrar bir bakayım dedim. Şimdi biz de bayağı böyle bir migration içindeyiz AWS'e. Yani mesela o adamların düşünme tarzı çok iyi ve bayağı da iyi çalıştı. Çünkü mesela şey yapıyormuş, Anadolu Ajansı'ndan aldığı verileri FTP ile alıyormuş. Onları Lambda Function şeylere, S3 Bucket'a yönlendiriyormuş. Onlar bir Lambda Function'ı trigger ediyormuş. Ondan sonra da haritayı paralelde çizip bir yere yüklüyormuş. Sonra da ulaşan herkes aslında hep son haritaya ulaşmış oluyor gibi.
Hatırlıyorum o sunumu, evet. Evet, bayağı güzel bir sunum.
İzlemeyenler varsa izlesinler. Gerçekten evet. Bence güzel bir şey. Bayağı da detaylı bir şekilde anlatıyor oradaki bir DevOps Engineer.
Evet abi. Aynen.
Yani güzel yani bir şeydi.
Bu meseleyle ilgili, adil seçim .NET ile ilgili, hani bence söyleyebileceğimiz yani şu anda sadece çok daha iyi test edilebilirdi yani. Benim diyebileceğim tek o var. Çünkü teknik detaylarını bilmiyoruz yani. Gerçekten.
Tabii canım. Ne şartlarda geliştirildiği hakkında bir fikrimiz yok.
Ha tabii, bir de işin o boyutu var yani. Hani nasıl bir geliştirme yapıldığı, ne yapıldığı hiç bilmiyoruz. Ama daha önce mesela neydi? Oy ve ötesiydi galiba. Onların bu T3 sistemi vardı. O güzel çalışmıştı mesela, hatırlıyorum yani önceki seçimlerde. Orada bir sıkıntı yaşamamıştım ben.
Bu seçimde de sıkıntı olmadı.
Bu seçimde hiç bakmadım.
Anladım. Ama onların yaptığı şey farklı. Harita göstermiyor onlar, değil mi?
Tabii evet. Yani onlar hani data girişi yapıyorlar ama hani isteyen orayı da çökertebilir yani saldırdıktan sonra, veya hani saldıran oraya da saldırabilir. Bilmiyorum neden onlar dağım olmadı. Belki de hedef değillerdi, bilmiyorum. Bir fikrim yok yani.
Ya bir de artık siber atak konusu ciddi noktalara geldi. Yani mesela bu sene PCI compliance konusunda firmalar çok daha tedirgin. Mesela bizim normalde biz PCI compliant bir firmaydık. Fakat şimdi yeni bir seviyeye çıkarttılar onu. Bu sene mesela şeyler, WorldPay falan gibi şeyler, provider'lar daha yüksek seviyede artık şey yapıyorlar. Eğer kart tutuyorsan uyman gereken şeyler bu sene daha da yüksek. Kriteri arttırdılar. Öyle olunca tabii ciddi bir şekilde olaya bakıp daha farklı çözümler üretmen gerekti. Yani belki onu bir gün şey yaparız, bir böyle bir konuda uzman birisiyle. Eğlenceli, daha detaylı konuşabiliriz ama yani o konu bayağı artık ciddi. Siber güvenlik konusu.
Abi ben bir haber söyleyeyim o zaman. Bak şimdi aklıma geldi siber güvenlik deyince. Konuyu biraz değiştireceğim ama Intercept diye bir tane yayın organı var, orada okudum. Amerika'nın bayağı belli başlı büyük şehirlerinin bayağı göbeğinde şeyler bulunmuş. Yani AT&T'nin routerlarından NSA'nin cayır cayır data aldığı ve bunun kanıtlandığı ile ilgili bayağı ciddi makaleler vardı dün. Bayağı sıkıntılı mevzu aslında. O da ayrı bir program konusu olabilir yani. Bu peering denen bir mevzu varmış. Yani sen kendi ISP'nden çıkarken kendi ISP'nin çok yoğunsa seni işte en büyük backbone'a yönlendiriyormuş genelde ve Amerika için AT&T'ymiş bu. Ve NSA oradan böyle gayet güzel bütün trafiği alıyormuş yani. Ve aynen, binaların adreslerini falan vermişler. Lokasyonlarını, fotoğraflarını falan paylaşmışlar. Yani. Bu da böyle bir anım. Siber güvenlik deyince aklıma geldi.
Teşekkürler.
Saygılar efendim.
O zaman bugün
Bahadır'a bırakalım olan... mı?
Evet evet, ufak ufak lafı biraz Bahadır'a bırakalım. Abi benim bir sorum var. Şimdi bu data scientist, insight analyst, yani bu title'lar bana açıkçası çok yabancı. Ne yaptıkları konusunda çok bilgim yok. Bunlar neden var? Yani bu işi, yani ben normal yazılımcıyım. Sonuçta bana bir business verirsin. Ben bunu ilgili birimle konuşurum ve bunu bir şekilde implement edebilirim. Bunu niye ben yapamıyorum? Niye siz yapıyorsunuz? Biraz anlatabilir misin bu süreci bize?
Anlatayım elinden geldiğince. Bir, sen niye yapamıyorsun? Ben yapayım. Bir, istersen yaparsın. Ama gerçekten istiyor musun? Yani bu şey gibi, ihtiyaçlar çoğaldıkça ve çeşitlendikçe uzmanı da değişiyor ve toolkit değişiyor. Hani 20 yıl önce büyük ihtimalle data pipeline ekibi diye bir şey var mıydı emin değilim, ya da onun optimizer'ı 10 kişi çalışıyor muydu? Bizim ofiste çalışıyorlar yani. Ya da bu kadar ayrı mıydı yazılım geliştirmeciler de birbirleri arasında? Bu başka bir iş. Neden? Çünkü biraz daha aritmetikle ilgili, daha business'a dokunan, kod da yazdığın ama sadece kod yazmadığın bir iş. O sebepten emin değilim yapmak ister misin, ama dediğim gibi yapamazsın değil. Yani sana algoritma anlatılırsa sen de onu kodlayabilirsin. Herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum yani.
Belki de yapamam.
Fırat yapamayabilir ya. Fırat yapamayabilir bence.
Ya geldi yapar da belki ben yapamam yani.
Bunlara neden ihtiyaç var? Yani dedin ya, niye ihtiyaç var? Ya, ne yapılıyor diye. Yani çünkü insanlar merak ediyor artık. Önceden Excel'de yaptıkları şeyleri artık yapamıyorlar. Data çok büyüdü çoğu yerde ve yapacak çok şey var. Arada hem o Excel'de business tarafının iş, yani ne derler onlar işte, business tarafı demek yeterli herhalde. Onların yaptığı şeyleri yapan ama belki üstüne bir şeyler daha koyan birileri gerekiyor anladığım kadarıyla. Ve bunda işte data scientist, business analyst, insight analyst, 50 bin tane farklı title gördüm ben de. Ve insanların title'ları değişip duruyor ama aslında yaptıkları şeyler birbirine çok benziyor. Böyle. Kötü anlattım.
Yo, iyiydi. Aslında benim bir sorum var. Şimdi biz biraz yani bizim tarafta da şimdi böyle bir ekip var. Özür dilerim Uğur, senin lafını aldım galiba.
Yok abi, yok, ben senden sonra.
Şöyle bir şey, yani mesela bizim taraf, bizim ekipte de öyle bir firmada öyle bir ekip var. Bu data science ile uğraşıyorlar. Ve aramızda yaşadığımız en büyük problem bu şema değişikliği problemi. Yani işte biz mesela yazılım ekipleri olarak bambaşka şeylerimiz var. Hedeflerimiz var, ulaşmaya çalıştığımız. Biz yazılım ekiplerinde ne yapıyoruz? İşte şeyler, belli iterasyonlar koşuyoruz, belli geliştirmeler yapıyoruz. Ve hızlı bir şekilde bazen şemaları değiştirmemiz gerekiyor. Yeni şeyler ekliyoruz falan. Dolayısıyla bunları değiştirip onlara haber vermediğimiz zaman o data onlara akmayınca bunlar çok kızıyorlar. bunlar nasıl çözülüyor bu dert? Yani böyle problemler yaşıyor musunuz siz?
Bir, bu bir derttir. Ama nasıl kurduklarıyla da alakalı. Ya, bu öngörülemeyen bir dert değil ve çözülebilir bir dert. Bizim şirketteki yapı biraz daha otonom bir yapı, data ekibi ve birkaç data ekibi var. Yani işte buradaki benim için de çok yeni. Ben marketing tech ekibindeyim. Sırf marketing tech ekibi 16 kişi. Ve biz içimizde 6 tane data engineer, 3 tane insight analyst, data scientist ve bir 5 kişi falan da galiba solution yaratıyor. Ve biz data engineer'lerle beraber çalışıyoruz. Kendi datamızı kendimiz çekip kendi skemalarımızı oluşturuyoruz. Onun için böyle dertler yaşamıyoruz aslında. Yani bizim backend'le herhangi Delivery Hero'nun 40'tan fazla ülkede 60'tan fazla markası var. Oranın backend'lerindeki tablolarla işimiz yok. Tamamen kendimiz kendi şemalarımızı, kendi tablolarımızı oluşturuyoruz. Onun için böyle dertler çok olmuyor ama biz de yaşıyoruz. Çünkü BI ekibi var mesela, bu Data Warehouse ekibi. Onlar biraz daha at koşturdukları bir alanları var ve onlar başka yöne atlarını sürdüklerinde problem yaşıyoruz.
Anladım.
Anlatabildim mi?
Anladım. Peki bu planlama tarafında herhangi bir şekilde konuşuyor musunuz? Yani nasıl dahil oluyorsunuz? Ya da böyle çok kopuk musunuz?
Bizim şirkette bir kopukluk var ama bunun sebebi biraz dediğim gibi 40'tan fazla ülke ve her markanın kendi teknolojisi var. Yani Delivery Hero Central Team yemek sepetine sen böyle yazacaksın, bu tabloları oluşturacaksın diye dikte etmiyor bir şey. Lakin bazı ortaklaşılmış alanlar var, ortaklaşılmış kararlar var. Mesela data sürekli akıyor, inject ediliyor bizim central ne derler ona, data warehouse'a. Ve oradan yine bizim kendi pipeline'larımız var. Kendimiz için çektiğimiz datalar ve bizim oluşturduğumuz şeyler. Bunlar CTO seviyesinde, yani central CTO seviyesinde ve sonrasında da lokal CTO'larla konuşuluyor sürekli. O şekilde çözülüyor ama bu bazen patlamıyor mu? Tabii ki patlıyor. Yani aniden Talabat mesela, herhangi bir bu Middle East'teki markalardan bir tanesi bir şeyi değiştirmeye karar veriyor. Ve değiştiriyor ve sonrasında onu yakalamak, onun dertlerini çözmek çok zor oluyor. Ya da benim bir scriptim çalışıyor sürekli, modelle yaptığım bir script. Ve arkasındaki source table değiştiğinde benim modelim patlamaya başlıyor. Bunu bulmak gerekiyor, niye olduğunu çözmek gerekiyor. Bizde de oluyor ama çok normal yani, bu kadar büyük, bu kadar dağınık bir yapıda.
Anladım.
Abi, ben sorayım. Baktım, gerçekten yemek yani.
Ne?
Talabat.com abi valla. Birleşik Arap Emirlikleri galiba burası.
Evet. O sadece orada değil. Middle East'te birkaç yerde var.
Anlat.
Abi ben sorayım o zaman. Yani şimdiye kadar anlattıklarından yola çıkarak ve çok kısıtlı bilgilerimden yola çıkarak şeyi düşünüyorum. Yani sizin yaptığınız iş böyle yazılım geliştirme süreçlerinin bizim olduğumuz kadar içli dışlı olduğu bir süreç değilmiş gibi geliyor. Hani siz sürekli böyle ad hoc akan bir datayı işleyip belki yazdığınız şeyleri 2 gün sonra çöpe atıyorsunuz diye düşünüyorum. Hani nasıl yazılım geliştirme metodolojileri uyguluyorsunuz ya da uyguluyor musunuz? Takım olarak nasıl çalışıyorsunuz? Hani pek çok zaman bizim önceliğimiz tamam ürünü çalıştırmak ama bir yandan da işte böyle çok pırıl pırıl kod çıkarmak, işte test edilebilir olması, okunabilir olması falan. Sizin böyle endişeleriniz, kaygılarınız var mı?
Burada tek cevap yok galiba. Çünkü dediğim gibi bu hani insanların domain spesifik hangi title'da olurlarsa olsunlar yaptıkları iş bir çok değişiyor. Şirkette de çok değişiyor, takımda da çok değişiyor. Burada özellikle mesela şu anda ben geldiğimden beri team lead'imle onu görüşüp onu kurmaya çalışıyorum. Yazılım geliştirme sürecinden aslında çok farklı değil. Biz de GitHub kullanıyoruz. Version kullanmak bizim için de çok önemli. Okunabilir kod gerçekten önemli. Tek script olması, mesela dağınık olmaması. Yarısını Excel'de yaptım, yarısını Python'da yazdım. Oradan ara geçtim. İşte SQL query'im de şurada gibi şeyler kötü. Yani bu her işte kötü galiba bu kadar dağınıklık. Ve burada tabii bile hani köklü kocaman bir firmada bile bu tam oturmuş değil. Çünkü ihtiyaçlar değişiyor ve günün sonunda şey sorusu ne derler onu, problemini yaşıyorsun. Çalışıyor mu çalışıyor, niye uğraşalım diyen biri çıkıyor elle. Sonra sen de çıkartıp şeyi gösteriyorsun. Tamam ben bunu yenilemek istiyorum, yapamıyorum falan. Böyle tartışmalar oluyor. Bir bu tarafı var. Tabii ki kodu yazıp attığımız oluyor. Ben geldiğimden beri bir projem 2,5 ay falan çalıştım herhalde. Belki 1000 satır kod vardı ve ad hoc'tu. Bir rapor çıkartacaktı sadece. Yani bir modelleme yapıp bir forecast yapacaktı. Yani bir şey tahmin edecekti belirli girdilerle. Onu yaptı ve bitti. Bir daha dönüp o koda bakacak mıyız bilmiyorum. Ama bu demek değildir ki kimse bakmayacak zaten, yazayım. Tam tersi. Benim de tartışmam gerekiyor. Şeyden farklı olarak yazılım geliştirmeden sürekli tartışmam gerekiyor belki. Her sonucumu, ara stepleri tek tek gösterip ya bu böyle nasıl yapsak, başka bir şey mi kullansak diye. Onun için de okunması ve paylaşılabilir olması, reproducible olması özellikle bayağı elzem bence. Ama data science, business yani analistler arasında bu çok yeni ve daha oturmuş bir şey değil ama en azından ben bulunduğum yerlerde bunun olması gerektiğini insanlara ikna edebilmiştim ve push etmiştim. Bazı yerlerde de var. Bizim bir data science team'i var, bir de central data science team. Pırıl pırıl kodları, Python kodları, notebookları takip edilebilir duruyor mesela. Onlar daha disiplinli çalışıyorlar bizim marketing tech'e göre.
Anladım abi. Peki bir şey daha sorayım. Yani bu tamam, yazılım geliştirme pratikleri, işte practice'leri var veya olması gerekiyor. Ama peki kodun performansı ile ilgili nasıl hani işler yapıyorsunuz? Çünkü çok büyük data ile çalışıyorsunuz ve bu data hani o kodun içinde gezinirken muhtemelen başınıza bir dünya iş açıyor. Bu işleri nasıl hallediyorsunuz? Bence işin en ikircikli kısmı orası yani.
Bu biraz daha ne yaptığın ve proje dediğim gibi. Belki benim alanım biraz dışı bu. Yani daha BI'cılar ve database adminler bu işlerle daha fazla ilgileniyor. Ama haklısın. O dertli bir şey. Yani ben bir for loop yazdım. 2 saat sonra dönüyor. Okey, ad hoc bir analiz yaparken kullan onu. Evinde döndür dursun. Ama mesela benim eski işimde benim yazdığım bir R script'i webde live çalışıyordu. Yani siz herhangi bir şey yaptığınızda gidip fiyat hesaplıyordu ve canlı size gösteriyordu orada.
Anladım.
End user'a. Orada
hani da çıkıyor ben, yani.
Aynen öyle. Yani bunu ben istediğim gibi yazarım diyemezsiniz. Ya da bizim ekipte benim şu anda yapmadığım, arada dirsek temasında olduğum bir tayfada şeyle uğraşıyor. 50 tane marketing API tool'unun API'ına sorgu atıp database'e yazıyor. Bu da bir data science iş. Onları çeviriyorlar, bir şeyler ekliyorlar, hesaplama yapıyorlar. Orada da aynı şekilde hani ben nasıl çalışırsa çalışır, kaç saatte çalışırsa çalışır gibi şeyler yapma şansınız çok yok aslında.
Anladım, anladım. Ya yani öyle kafama göre yazayım da çalışsın durumu yani, her zaman geçerli değil ya da pek çok zaman geçerli değil anladığım kadarıyla.
Olmamalı en azından. Olabilir. Olmamalı.
Eyvallah abi, teşekkürler.
Abi anılarımız var bu konuda. Bahadır, hiç bahsetmiyorsun ama beraber çalıştığımız dönemlerde bayağı da database'i erişilemez hale getirdiğin zamanlar da var. Şey yapmayalım yani. Tamam.
Kirli çamaşırlar.
With no lock'sız yazmışsın. Gayet. Table'ları evet. Lock'lıyordun yani.
İnsanlar burada şaşırıyorlar. Canlı DB, bütün her şey vardı. Oradan çalışıyorduk deyince falan bir saygı duyuyorlar o konuda. Akıl alır bir şey değil onlar için.
Tabii abi, o işte şey yani, tüpü çakmakla kontrol etmek gibi bir şey işte.
Evet.
Abi, Mert peki ben sende şey... herhalde. Ha, Onur olmuş.
Mert topu bana bıraktı. Ben bir şey soracağım. Ben şeyi merak ediyorum. Biz kendi aramızda bir yayında hatırlarsanız şeyi konuşmuştuk. Python'ı aslında bir yayın bununla ilgili değil de laf gelmişti öyle. Sonra işte Python nerelerde kullanılıyor, kimler kullanıyor falan gibi. Tabii biz kendi perspektifimizden bakmıştık. Sadece gözlemlerimizi söylemiştik. Python ve R dili çok kullanılıyor. Sürekli adı geçiyor sizin iş. Nasıl söyleyeyim? Data scientistler arasında diyeyim. Bunun bir özel bir nedeni var mı veya sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Diğer dillerle yapılamayacak şeyler mi?
Yani aslında Python ve R evet çok adı geçiyor. Ama ben mesela R'dan önce Stata kullanıyordum. MATLAB kullanıyordum. Özellikle üniversitelerde MATLAB çok daha yaygın. Scala, Julia, bunlarda da insanlar bu işi yapıyor. Python ve R niye ünlü oldu? Community'si, yani bir kere R özellikle, Python daha yeni data science'da bu kadar yükseliyor. R biraz daha eski. Matematikçilerin yazdığı ve matematikçilerin kullandığı, istatistikçilerin kullandığı bir dil. Ve inanılmaz library'ler var. Yani gerçekten her şey çok kolay. Bütün algoritmalar tek bir function'a gömülmüş durumda. Ve onun için çok kısa zamanda çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda veri görselleştirme zaten bu işin %80'i bence. Ve onunla ilgili gerçekten güzel paketler var ve çok kolaylaştırıyor işi. Ve bir yerden sonra da galiba hani bu ne derler, kendi kendini doğrulayan hikayeler olur ya, herkes orada olunca herkes orada olmaya başlıyor. Community çok daha destek veriyor, daha fazla işte library'ler daha az gelişiyor vesaire. Ama sadece bunlar değil, dediğim gibi optimizasyoncular bildiğim kadarıyla katıldığım bir yaz okulunda da bununla ilgili bayağı sohbet dönüyordu. Julia kullanıyorlarmış son dönemde. Çok hızlı optimizasyon meselelerinde dediler ve bayağı o tarafta insan varmış. Eski kafa demek istemiyorum da ne derler? Daha bir önceki jenerasyon MATLAB hala kullanıyor. Yani Sabancı'da, Boğaziçi'nde bildiğim insanlar var. Benim bir hocam vardı, Fortran yazıyordu hala yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey var ama R ve Python öğrenmesi kolay bence. Ve hızlıca sonuç alabildiğiniz programlar. Bence ondan kelli böyle. Anlatabildim mi acaba?
Anladım. Ya çok doğru doğru. Ya bize çok yanlış sallamamışız diye düşünüyorum.
Evet salladık ama.
Güzel sallamışız.
Peki mesela bunları yaptığın zaman o zaman unit test vesaire gibi yani bir pipeline'ı nasıl oluyor bu yazılan kodun? Mesela R'la yazılan bir script'in bir pipeline'ı var mı? Deployment'ı vesairesi?
Deployment'ı nerede var? Bizim kendi için R'ın bir library'si var. Web app'ler geliştirebildiğimiz Shiny adında. Mesela bizim şu anda benim çalıştığım ekip bir Shiny app maintain ediyor. Ve orada deployment yapıyor. Oraya deployment yapıyoruz. Orada bir marketing harcama her ülkenin nereye kaç para harcarsa kaç müşteri geleceğini tahmin eden bir model çalışıyor. Böylelikle pazarlamadaki insanlar herhangi bir SEM'ci mesela bilgisayarın başına oturup atıyorum yemek sepeti İstanbul ya da Almanya Lieferant seçip ya kaç para harcarsam kaç müşteri gelir görebiliyor.
Aa süpermiş.
Evet, öyle bir app'in mesela testleri nasıl yapılır ben de bilmiyorum ve şu anda onu enforce ediyorum. Best practice'ler dediğim gibi müthiş oturmuş şeyler değil. Yani büyük şirket, belki Amazon'da oturmuştur, belki değil oturmuştur, Google'da oturmuştur ama bizde bile ki dediğim gibi scale olarak Almanya'daki en büyük firmalardan bir tanesi aslında. Yani 6000 kişinin çalıştığı bir yer burası. Ama orada bile tam oturmuş değil yani. El yordamıyla gidiyor hala. Çünkü yeni alan. İnsanlar yeni. Gelenlerin %60'ı falan bu alana yazılımcı değil aslında. Çünkü çok interdisipliner bir alan. Ben ekonomistim. Beraber çalıştım. AI ML Consultant diye bizle çalışan bir arkadaşımız var. Hintli ve matematikçi normalde. Yani matematik PhD'si var. O sebepten herkes arıyor. Biz nasıl test ediyoruz şu anda? Bir scripti zaten çalışıyor mu çalışmıyor mu? Öte taraftan sonuçlar mantıklı mı değil mi? Ve şu anda peer review edilmesi benim özellikle en çok istediğim şeylerden biri. Çünkü belki kodu istiyorsun ama matematiksel işlem yaptığınız için Excel'den düşünün. Bir formül yanlış olabilir, bir sayı yanlış olabilir. Şanslıysanız error döner, şanssızsanız bir sayı döner ve siz bir şeyler diyebilirsiniz bu sayıyla. Ama problemli o konuda yani peer review'dan öte ne yapılabilir emin değilim ben de. Hala kafamı kurcalayan şeylerden bir tanesi de bu benim de.
Peki mesela şöyle bir yorum yapsam çok mu sığ kaçar? Yani mesela sizin yaptığınız şeyler aslında ağırlıklı olarak raporlar çıkartıyor. Raporlar muhtemelen anlık operasyonları etkilemiyor ama stratejileri etkiliyor. Yani dolayısıyla eğer bir hata varsa yazılan raporda o zaman mesela o çok kritik değil desem çok mu sığ düşünmüş olurum?
Şimdi bu benim şu anda üzerine çalıştığım şey. Bir başka ekip, Search and Discovery ekibi. Mesela canlıdaki siz 3 kere yemek söylediğinizdeki suggestion'ları çıkartıyor. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Ve banner yani. Main page'deki banner 10 firma.
Anladım.
Dediğim gibi bir önceki işimdeki fiyatlama. Biz oraya kredi kartını da entegre ettik. Online ödeme almayı planlıyoruz. Ve hani canınız acıyabilir orada da.
Anladım. Anladım.
Ve bu iş sadece raporlama değil aslında. Hani benim şu anda anlattıklarım işin bir kısmı raporlama istersen. Çünkü karar vericilere data driven bir şeyler sunuyorsunuz. Ama churn prediction yani müşterinin terk etmesi prediction'ı bir scriptiniz var. Haftalık çalışıyor, günlük çalışıyor atıyorum. Ve siz bir karar var. Churn edeceği %50 indirim verelim demişsiniz. Siz scriptinizde bir şey var ve o gün gelenlerin hepsini churn ediyor düşündünüz ve yemek sepeti günde yaklaşık 300 bin şey basıyor. Sipariş basıyor. Anlatabildim mi demek istediğimi?
Anladım. Anladım abi. O zaman evet yani kritik şeyler gerçekten.
Yani evet öyle şeyler. Yani
o zaman unit test gibi, yani bir şekilde test edilmesi lazım bunların.
Evet. Yani ne yaptığınızla alakalı. Test, rapor okey, çok dert olmayabilir. Ama yani teknik kafada çok dert değilmiş gibi de bir taraftan rapor CMO sunuyorsa ve orada saçma bir rakam varsa işten atılabilirsiniz.
Doğru.
hani iki teknik tarafınız anlıyorum demek istediğini. Hani ne olacak canım, değişir sayı. O business tarafında çok öyle değil. Bir kere böyle bir gerçek var. Öteki tarafta da canlıya da dokunan birçok şey yapılabiliyor yani proje, elinizdeki işe, projeye göre.
Anladım.
Ya ben şöyle araya gireyim. Çok küçük bir hikaye. Bizim ofiste çalışan bir arkadaşın arkadaşı Türkiye'nin en büyük alışveriş sitelerinden birinde çalışıyor. Yeni işe giriyor bu arkadaş ve işte ilk çalışması olarak ana sayfadaki dizilimi şu şekilde yapacağım diye bir şey sunuyor. Data scientist bir arkadaş ve işte ciroyu %3 falan gibi bir şey arttırıyor. Tabii milyonlardan bahsedince ciddi bir rakam oluyor ve bu arkadaş CEO ile arkadaş oluyor daha sonrasında. Çünkü şirkete inanılmaz bir gelir sağlıyor. Yani biz yazılımcılar olarak CEO'nun arkadaşı olamayız ama
olur mu scientist ya? Olur mu? Ne kadar ayıp.
Abi ne var, ben de siteyi göçertirim. CEO'nun haberi olur yani.
Zaten nasıl? CEO'dan arkadaş olmaz ama.
Canı yanlar arası olur ya.
Ulaşırım yani bir şekilde.
Oradan bağlarım diyorsun.
Yazılımcılar olarak kendin CEO olabilirsin. Bu da bir opsiyon.
Data scientistler olmaz mı?
O da olur abi, herkes olur.
Zaten Türkiye'de herkes CEO zaten bu aralar.
Herkes CEO zaten.
Herkes CEO ve CTO.
Mark Zuckerberg gibi I am the CEO bitch diye business start yaptıracağım yani. Ya benim sorum vardı aslında şeyle ilgili. Yani kullanım alanlarından biraz bahseder misin diyecektim ama bayağı örnek verdin zaten Bahadır. Yani ben şeyi merak ediyordum. Hani bir gelen datadan veya işte bir kullanım alışkanlığından bir prediction mı yapıyorsunuz? Yoksa var olan datayı analiz edip işte business'a, karar vericilere bir hani rapor mu sunuyorsunuz? Veya onların karar vermesine yardım edecek işte ne bileyim AB testlerindeki çıkan datalardan tut artık aklına ne gelirse. Hani böyle bir şey soracaktım ama zaten bayağı bir açıkladın aslında ne yaptığını. O yüzden benim sorumu pas geçebiliriz. Ama soruyu sormuş olayım, cevabı önce.
Abi A-B testleri merak ediyorum ama ya. A-B test yapıyor musunuz?
A-B test için bir tool yazdı ekipten bir arkadaş. Marketing onu kullanıyor artık. Yine şeyde biz bu arada ekipte şey var. Herkes elimizden geldiğince içeride, ya holdingde bu var. İçeride geliştirilsin. Dışarıya gidilmesin. A-B test tool'ları çok ünlü ve çok para alıyor insanlar. Bizim Python'da yazdı onu, prediction'ı. Sonra R'la Shiny'e deploy etti bir arkadaşımız. O A-B test yapıyor. Yani oradan A-B test estimation doğru mu, A mı B mi seçmesine yardımcı oluyor. Ama bunlar genelde şeyin marketingdeki insanların, marketingçilerin işi yani. Biz onlara bu tool'ları sağlıyoruz açıkçası. Bu prediction'ları, bu raporları, ne gerekiyorsa o anda. Hatta hani bu AI denilen dünyanın en fancy ismi ve bence çok boş bir isim olan şey. Mesela SEM biliyorsunuzdur, bu bidding yapılıyor ya, hani kelimeye para veriyorsunuz ve borsa gibi aslında. Biliyor musunuz? Özür dilerim. Burada.
Biraz anlatabilirsin abi.
Okay, bu AdWords denilen şey, Google'ın para kazanması. Siz bir kelime yazıyorsunuz ve hani birinci çıkmak mesele ya. Lahmacun yazdınız. Lahmacun kötü bir örnek. Tek yemek sepeti çıkıyor da. Araba yazarsanız işte Volkswagen çıkıyor atıyorum. Ford çıkıyor ikinci sırada. Üçüncü sırada biri çıkıyor ve reklam oluyor ya bunlar. Burada orada birinci, ikinci çıkabilmek için bir bidding var. Yani siz bir kelimeye ben 5 lira veririm diyorsunuz. Siz biri 10 lira veririm derse birinci o çıkıyor falan. Anlatabildim mi? Ve bir borsa tadı var orada. Ve bunun algoritmik yapılması, bunun bir bilgisayar tarafından işte AI, machine learning, data science seçin adını işte. Onunla yapılması üzerine bir çalışma var mesela. Hani orada iş tamamen değişiyor mesela artık. Hani tam bir product ve para harcayan bir product.
Evet.
Ve birilerini de yerini alan bir taraftan. Öyle de bir derdi de var ilk kez. Onun için AI denilen fancy'nin ismi seçtim. Ben çok abi gülüyorum da bu şeye, AI specialist falan isimlerine biraz, belki de cehaletimden. Özür dilerim. Onu da burada şey yapmış olurum.
Sorun yok abi. Burada giydiriyoruz.
Biz abi yürüyoruz herkese.
Bizim yani olayımız o yani. Rahat ol.
Çok iyi. Çok eğleniyorum.
Sonra Twitter'da yazıyorlar. Niye şöyle yaptınız, böyle yaptınız diye. Neyse. Okey.
Arkadaş gelsin anlatsın o zaman. Değil mi?
Evet. Lütfen.
Tamam. Abi benim bir sorum var. Şimdi sen akademisyenlik yaptım dedin. Sonra da özel sektöre geçtin. Aralarındaki farkları biraz açıklayabilir misin? Ya akademisyendin. Niye mutlu muydun? Ya. Değil miydin? Niye özel sektöre geçmeyi düşündün? İhtiyacı duydun, çok yanlış bir tabir. Neden böyle bir karar verdin ve niye burada devam etmeye karar verdin? Ben bunu biraz merak ediyorum. Nasıl bir süreç oldu orada?
Şimdi akademisyendin doğru mu? Yani akademisyen miydim? Emin değilim. Ya ben Sabancı Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalışıyordum. Öncesinde teaching assistant, derse giren işte asistandım master yaparken orada. Sonra Boğaziçi'nde doktora yapmaya başladım ama sıkılmaya başlamıştım. Yani akademi yavaş yürüyen bir yer, bayağı yavaş yürüyen bir yer. Ve ben ekonomist olarak çalışırken applied, uygulamalı işler yapıyordum. Yani atıyorum eğitim verisiyle uğraşıyordum ya da TÜSİAD'la çalışıyorduk o dönemde, bir takım politika önerileri ve yine estimation'lar yapıyordum. Ama Türkiye'de, Amerika'da ve Avrupa'da çoğu yerde bu çok iyi işleyen think tank'ler var. Hani oralar research yapıyorlar, modellemeler yapıyorlar, devlete götürüyorlar ve bir şey sonucunu görüyorlar. Ama Türkiye'de akademide, yani özellikle benim durduğum yerde en azından böyle bir şansım yoktu. Yapıyorduk bir şeyler. 2 sene çalışıyorsunuz, paper çıkıyor. Yani çok değerlidir. Akademide makale basmak o kadar ve hani o da 2 sene sürüyor ve ben o kadar sebat sahibi değildim açıkçası. Biraz daha hızlı bir şeyler olsun istiyordum. Ve bu data science, hani yaptığım iş, ya bunu data science diyorlar sektörde, biz ekonometri, ya bu çok benzer falan, kod var, evet, stata data, zaten benzer şeyler yapıyoruz derken işte tutorial'lar, ne yapabilirim ne yapamam, çok eğlendiğimi fark ettim. Ve bir gün hani bir şeyde araştırmacılar çalışırken bir proje vardı. Web scraping yapmışım. Sonradan öğrendim adı. Web scraping'dir. Bir veri kazımamız gerekiyordu bir yerden. Ve ben R öğreniyordum orada. Ben bunu R'da yapabilirim herhalde falan deyip öğrendim. Ve çok eğlendiğimi fark edip iş aramaya başladım. Doktora yarım kaldı. Hala da duruyor. Daha atılmadım. İnşallah atılacağım yakın zamanda.
Atmıyorlar artık.
Atıyorlar.
Afkedir ya.
Af bekleyeceğiz ya da. O sebepten böyle tatlı da bir iş bulunca ilk başta Türkiye'de daha da gelişti. İşte senle ve developerlarla çalışmaya başlayınca biraz daha bilgisayar tarafında bilmediğim şeyler, hani database nasıl çalışır, nasıl dediğin gibi kitlenmeden sorgu atılır, onunla konuşulur, nereye ne konur gibi şeyler öğrenmeye başladım. Ve bu çok keyif aldım fark edip akademik taraftan sıyrıldım. Mutlu muyum? Evet.
Ya bu arada Bahadır, az önce şey dedin ya, işte senle çalışmaya başladıktan sonra falan dedin ya, şimdi öyle dedin Fırat havaya girer. O yüzden yarın her şeyi benden öğrendi falan der.
Çünkü ben öyle bir insanım yani, değil mi? Arkadaş ya. Beni başkalarıyla karıştırmayın arkadaşlar. Eski prodiklerle karıştırmayın beni.
Fırat
adı olur. Neyse.
Prodik oldum, bırakmadın arkadaşlık oldu.
2 gün sonra bırakıyorum işte. Başkasına devredeceğim.
Aa, hemen muhalefet ya.
Abi benim bir sorum daha var. Şimdi yurt dışında çalışıyorsun. Sanırım 3-4 ay oldu yurt dışında başlayalı ve artık oranın çalışma kültürünü anlayacak ve yorumlayacak duruma geldiğini düşünüyorum. Türkiye ile farkları neler? Biz burada ne yapıyoruz? Orada ne yapıyorlar ve neyi daha iyi yapıyorlar? Yani gitmek
tabii
için.
Neyi de kötü yapıyorlar?
Neyi kötü yapıyorlar? Evet, o da var. Doğru.
Yani bu bilmiyorum desem yeridir. Çünkü bir şey iyi oldu. Gerçekten uluslararası bir ekiple çalışmak. Yani herkes, bizim ekipte Alman yok. Almanya'da biz genel olarak şirkette çok Alman yok. Gerçekten kargıcık burgacık her yerden insan olduğu iyi bir ekip var. Türk çok. Türkiye'li yazılımcı çok, yani daha doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü Almanya'daki bir şeyin, markanın CTO'su da Türkiye'li falan. Hani o kadar çok çıktım farklı bir yer gibi olmadı benim için. Neyi doğru yapıyorlar? Şirket çok değiştiği için hani bu Almanya'da böyle diyebileceğim bir şey yok. Ya her şeyden önce imkanları var. Böyle bir gerçek var. Yani adamlar dünyanın her yerinden işte yazılımcı getirebiliyorlar ve insanlar güle oynaya geliyorlar. Bildiğim kadarıyla hani sizin firmalarınızda nasıldır durum ama yazılımcı bulmak, iyi yazılımcı bulmak, culture fit eden adam bulmak bayağı insanlar kendini parçalıyor. Burada bulabiliyorlar, böyle bir fark var ve insanlar mutlu, huzurlu, iş aramadan çalışıyorlar uzun süre. Onun için de daha az dertleşiyorlar gibi görüyorum. Başka hani bunu çok doğru yapıyorlar, biz çok kötüyüz. Sizin podcastlerinizden dinlediğim, özellikle corporate tarafta Fırat'tan falan duyduğum hani bir zulüm zulüm olmasa da ona benzer bir şey yok her şeyden önce. İnsanlar mutlu ve mutlu oldukları için galiba daha iyi çalışıyor olabilirler.
Rekabet var mı yazılımcılar arasında?
Ben de biraz yaşadım onun. Yani rekabet mi adı bilmiyorum da yani bizim ekipte genel olarak insanlar birbirine yardım ediyorlar. O kadar rekabet gibi değil de paylaşımın daha az olduğu insanlar var. Böyle bir gerçek var. Ama bu bence çok kişisel, insan temelli bir şey. Yani ben Python öğrenmeye başladım mesela son dönemde. Yanımdaki biri bayağı saçma sapan soruyor ama çok yardımcı olup bak şunu şöyle yap, hatta istiyorsan gel şunu beraber yazalım falan fiş mekan gibi sohbetler alırken çok da aslında peer'ım olan birinden soru sorduğumda Google it cevabını alabiliyorum. Yani oluyor böyle şeyler. Ama bu rekabetten mi? Dediğim gibi bence kişisel ama.
Devreci ya.
Evet, çok sert oldu benim için Google it.
Ya da sonuç değil yani.
Ya bir kere de şey yedim. It's written in code.
Ayıkmış ya.
Abi kodu bir de görseniz canı gözü kanar insanın yani.
Çok da ritim değil yani.
Aynen. Öyle. Bilmiyorum başka. Dediğim gibi ülke mi? Şirket ya bir de dediğim gibi şirket çok büyüdü aniden. Az ama çok küçüldü. Çünkü sadece ekibinlesin artık. Kimseyi tanımıyorsun çok büyük olduğu için. Sadece ekip var. Ekip için de şanslıydım o konuda. Bir iki böyle örnek hariç. Başka öyle bir rekabet hissetmiyorum yani. Hani sırtımda birinin ensemde nefesini hissetmiyorum.
Peki hissetmen gerekiyor mu? Pardon abi böldüm ama. Peki hissetmen gerekiyor mu? Hissetmek seni kamçılıyor mu?
Abi ben buna inanmıyorum. Ben akademik tarafta biraz vakit geçirmiş biri olarak tam tersi kolaboratif işin çıkabileceğini, güzel olabileceğini inanıyorum ve mesela burada bir şey yapılıyor şu anda çok hoşuma gidiyor, çok beni mutlu ediyor. Her data ekibi ayda iki haftada bir o hafta çalıştığı şeyi sunuyor. Hani biz böyle bir question problem vardı, buna böyle bir yoldan gittik, şu algoritmayı kullandık, şöyle sonuçlar aldık vesaire. Ve insanlar şey yapıyor, ya şu algoritmayı böyle kullandınız da bu sonuç biraz garip değil mi, şunu niye kullanmadınız? İşte şurada şu API'dan şunu çekseydiniz daha mı iyi çalışırdı falan. Eleştiri ama konstruktif eleştiri yapıyor. Bence zaten bu iş böyle yürür. Hani bir model run ederseniz götürürsünüz bir der ki saçmalık bu çünkü bak bunu unutmuşsun. Ha evet unutmuşum ya gel koyalım beraber ve daha böyle işte ne derler ona isabet oranınız %80'den 90'a çıkar. Ama biri orada durup sinip durum ben söylemeyeceğim eve gidip run edeceğim getireceğim derse olmaz yani bence. Özellikle bu data işinde, sadece data işi değil, araştırma, bir şey çıkartma işinde zaten böyle yürüyor. Onun için mesela akademide de öyledir. Paper yazarsınız, sunmaya gidersiniz. Bir döverler sizi. Herkes böyle soru sorar. Bunu niye yapmadın, şuna niye bakmadın der. Sonra bir sonrakini götürürsünüz, bir sonrakini götürürsünüz. Ne kadar çok öyle feedback alırsanız en iyi dergide basarsınız. Burada da biraz öyle. Ben onun için öyle bir rekabetin bu alanda sadece geriye düşüreceğine inanıyorum. Başka bir şey yapabileceğine inanmıyorum.
Anladım abi. Çok güzel cevap. Teşekkür ederim.
Ben de biraz konuyla alakalı bir şey soracağım. Yani şimdi yazılımda mesela yaptığımız işte bazı işler vardır ki hani üzerine artık çok fazla bir şey koymaya gerek olmuyor. İşte atıyorum bir tabloya bir şey insert ediyorsun. Hani en fazla onun performansını falan biliyor. Biraz iyileştirebiliyorsun da bir yerden sonra artık oraya çok düşünmen gerekmiyor da. Sizde belki şeyi düşünüyorum ben. Yani yaptığım bir modeli sürekli artık iyileştirmen gerektiği hissine kapılıyor musun? Yani bir yerden sonra tamam artık bu daha fazla olmaz dediğin oluyor mu? Yoksa hani bir yerde aklını kurcalayan bir şey oluyor aslında bu daha iyi olabilirdi falan dediğin oluyor mu?
Benim ol ya bu herkese de oluyordur da büyük ihtimal. Bıraksalar hani 10 yıl çalışırsın bir modelin üzerine gibi geliyor her zaman. Yani denersin. Bir de onu denersin. İşte Dota'yı kırarsın, başka yerlerden bakarsın. Atıyorum hani şeyi düşünün. Order tahmin ediyorsunuz. Neyi koyarsınız? Haftanın hangi gününün ne olduğu, işte saatin kaç olduğu, hava sıcaklığı vesaire, şehir. Bir de saati koyayım dersin. Hani vaktin varsa 15 dakikaları koyarsın. Daha da vaktin varsa gidersin TFF'den, işte Türkiye'deysen maç verisini indirirsin, maç olan günleri bulursun falan. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hmm. Ya sonsuza gider aslında. Ama işte orada team lead ya da bir taraftan sonra ya ben o kadar daha olgun değilim. Durmam yani. Ben yaparım yapabildiğim kadar. Birinin artık çıkart bunu hani demesi iyi olabilir. Öte taraftan işte bu kendi kendini geliştiren algoritmalar, daha fancy şeyler de var. İnsanlar böyle şeyler yapıyor. Hani kendi kendini tekrar run etsin bu işte. Ama feature engineering tarafını geliştiriyorlar sadece oradaki insanlar da, bu machine learning'ciler. Ama sonu yok galiba. Hani uğraşır durursun, tekrar denersin. Sıkılır bir yerden sonra büyük ihtimalle insan da. Sıkılır, devam edersin yani.
Anladım abi, sağ ol.
Ben gireyim o zaman.
Hadi.
Soru yağmuruna tuttuk adamı ya. Adam artık isyan
ediyor. Pişman oldu ya, pişman.
Yok. Kimsem yok çevremde, çok mutlu oldum.
Abi sen akademiden gelmişsin. Hani anladığım kadarıyla yani interdisipliner bir konu. O yüzden başka disiplinlerden bu alana geçen ve işte yazılımla kesişen çok insan var. Benim de mesela bir tane genetikçi arkadaşım, hani yazılımla hiç alakası olmadığı halde işte bir anda kendini R dünyasında, Python dünyasında buldu mesela. İşte genom analizi falan. Fakat
çok iyi.
Fakat şunu merak ediyorum ben. Bir yazılımcı olarak bu alana adım atmak için ne yapmak gerekiyor? Diyelim ben abi akademiden değilim de bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. Software Engineering bölümünden mezun oldum ve Data Science yapmak istiyorum. Ne tavsiye ediyorsun yani? Nasıl geliştirecek bu adamlar kendilerini? Ne alanda ilerleyecek?
Abi bu zor soru. Şeyden zor soru. Hani beni haddim değil böyle budur şudur demek. Hani ben de akademide dediğim gibi 10 yıl boyunca sanki doçentlik etmiş değilim ve doktorasını yarıda bırakmış, çok alelade bir iş yani aslında yaptım. Lakin fark bence data scientistlerin ortak yanı, bir taraftan interdisipliner olmasına rağmen niye PhD'li bu adamlar ya da master yapmışlar en azından. Çünkü yeni alan araştırma işi gerekiyor. Bir, hani bu adamlar öteki master yapan akademik hayatta takılan adam makale okuyoruz düzenli olarak ve takip ediyor ve algoritmalar yeni yeni çıkıyor çünkü. Yani bir fark bu bence. Onun için hani işte biyologlar, bu biyomühendisler inanılmaz iyi Python biliyorlar bir de. Matematik de biliyorlar. Adam makale de takip ediyorsa, biraz meraklıysa alıyor yürüyor. Ya da ekonomistler istatistik biliyor. İstatistik mezunları zaten istatistik biliyor. Fizikçiler computation biliyor. Yani adamlar çok iyi computation yapıyorlar. İşte gidiyor, bizde bir tane var, C'de adam C++'da yazıyor, Python neymiş falan diyen abiler var yani. Ben öneri olarak hani acizane bu iş temeli matematik. Hani matematik derken uzay, uçan şeyler falan değil. Yani lisede hepimizin bildiği, uğraştığı şeyler, hani türev alıp sıfıra eşitlediğimiz olay aslında regresyon. Yani anlatabiliyor muyum? Max min bulma işi. Optimizasyon denilen şey zaten bu machine learning, data science, AI neyse adı, onların hepsinin temelindeki şey optimizasyon. Hatayı sıfıra indirmek. Ve bu bir optimizasyon problemi yani. Onun için matematik bilmek, biraz lineer algebra bilmek, toplama işaretini görünce hemen kaçmamak. Yani abi sadece toplama yapıyor, hepsini sıralı topluyor bilmek ve biraz da matrislerle iş yapabilmek. Çünkü data aslında tablo bir matris. Onları çarpıp transpozunu alıp falan bir şeyler yapabilmek açıyor zaten bu yolu. Bunu bilmeden yapılır mı? Yine yapılır. İnanılmaz çok kolaylaştıran tutorial'lar var. Ama yarın bir gün işte R atıyorum regresyon run ediyorsunuz. Biri bir soru sorduğunda cevap veremeyebilirsiniz. Sonuçlarınız yüzünden rezil olabilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü oldum ben de yani. O sebepten dönüp bir teorisini okumanız gerekiyor yani ister istemez. Ve orada genelde matematikçilerin yazdığı şeyler oluyor. Onları takip etmek bence galiba önemli yani. Onu yapan zaten yapar gerisini.
O bilgi gerçek hayatta işe yarıyor yani.
Abi türev alıp sıfırı eşitlemek vallahi hayat. Ya şu anda para kazanıyorsam işte 5 yıldır falan ondan ötürü yani.
Abi matematik abi dediğin 4 işlem diye biliyorduk ama yani yine bilgi edindik. Bizim için de iyi oldu. O zaman ufak ufak Patreon'a geçiyor muyuz? Bence Patreon'da Almanya'ya nasıl gittin? Onu biraz konuşabiliriz.
Ben Patreon'a para yatırmadım. Konuşabiliyor muyum?
Tabii konuşabiliyorsun. Tabii.
Para yatıran dinleyebiliyor ama sen dinleyemeyeceksin.
Sadece konuşabilirsin yani.
Murat çok pis cliffhanger yaptın ya.
bu arada şey de var. Benim sizinle konuşmak istediğim bir konu var. HashiCorp'un Vault diye bir ürünü var. Onu kullanmaya başladık. Onu da konuşmak istiyorum. Yani SQL şifresi vermeden nasıl SQL'e bağlanılır?
Hadi bakalım.
Diye
o zaman arkadaşlar aktif direktörüyle. Şu an aktif direktörüyle bitiyor. Ve şu an bitti yani. Yeni bir kısma geçtik.